Merhaba, sizin için hazırladığımız bu kapsamlı incelemeye hoş geldiniz. Bugün mercek altına aldığımız konu oldukça güncel ve merak uyandırıcı. Türkiye'deki köye geri dönüş hareketleri.
Evet, ve bu çerçevede ortaya çıkan ekolojik topluluklar.
Aynen öyle. Elimizdeki temel kaynaksa Ayşegül Özadak'ın doğrudan sahadan, yani etnografik gözlemlerle hazırladığı bir yüksek lisans tezi. Oldukça sağlam bir çalışma. Peki, bu yolculuktaki amacımız ne? Yani kimdir bu şehir hayatını arkalarında bırakıp kırsala yönelen yeni köylüler? Onları bu yola iten sebepler neler? Kırsalda nasıl bir araya gelip yaşıyorlar? Ne gibi idealleri var? Ne gibi zorlukları var?
Ve belki de bize ne gibi farklı yaşam olasılıkları sunuyorlar, değil mi?
Kesinlikle. Gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Bakalım tezin derinliklerinden hangi?
Evet, bu tez aslında çok temel bir soruyu deşiyor. Kırsalda farklılıklarımızla birlikte, yani eşitlikçi ve dayanışmacı bir yaşamı nasıl kurabiliriz? İnsanın hem doğayla hem de diğer insanlarla kurduğu ilişki biçimlerini yeniden düşünmeye itiyor bizi aslında.
Evet.
Yeni köylülük, ekotopluluk, birlikte yaşam, bu gibi kavramlar bize bu keşifte rehberlik edecek. Özünde modern yaşamın getirdiği sorunlara karşı alternatif bir toplumsal örgütlenme mümkün mü? Bunun izini sürüyor tez.
O zaman hemen başlayalım. Kimdir bu yeni köylüler? Ya da tezdeki adıyla neo köylüler? Bildiğimiz anlamda çiftçilikle uğraşan insanlardan farklılar anladığım kadarıyla. Yani onları ayıran temel özellikler neler?
Kesinlikle, kesinlikle geleneksel köylü tanımına pek uymuyorlar. Tezin bulgularına göre bu kişiler genellikle şehirde yetişmiş, üniversite eğitimi almış, orta sınıf bireyler.
Anladım.
Türkiye'deki önceki kırdan kente göçün tersine bu bir zorunluluktan kaynaklanan bir durum değil, tamamen bilinçli bir tercih. Alternatif bir yaşam tarzı arayışı aslında. Çoğunun daha önce tarımla profesyonel bir ilişkisi olmamış. Yani sıfırdan başlıyorlar bir nevi. Ama motivasyonları güçlü. Doğayla daha yakın bir ilişki kurmak, daha sade, kendine yeterli bir hayat sürmek.
Tüketim kültürüne bir eleştiri de var sanırım.
Kesinlikle. Tüketim kültürüne ve endüstriyel tarımın yarattığı tahribata bir eleştiri getirmek de önemli bir motivasyon.
Yani arkasında ciddi bir felsefe, idealler var gibi duruyor. Peki neden şimdi ve neden kırsal? Sadece şehrin o karmaşasından, keşmekeşinden bir kaçış mı bu? Yoksa daha derin ekolojik veya belki ekonomik kaygılar mı rol oynuyor?
Sebepler biraz iç içe geçmiş durumda aslında. Yani şehrin stresi, kirliliği, o anlamsız koşuşturmaca, bunlar önemli bir itici güç. Evet. Ama sadece kaçış değil.
Değil, evet.
Aynı zamanda artan bir çevre bilinci var. Toprağa dokunma isteği, kendi gıdasını yetiştirme arzusu, modern yaşamın getirdiği o yabancılaşmaya karşı bir duruş da söz konusu. Tez bu hareketi 1960'lardaki o hippie akımıyla ilişkilendirilen toprağa dönüş hareketlerinden önemli bir noktada ayırıyor. Şöyle ki günümüzdeki yeni köylüler o döneme göre daha az izole yaşıyorlar.
Teknolojiyle daha barışıklar belki.
Aynen, teknolojiyle ve birbirleriyle daha fazla ağ bağlantısı içindeler ve farklı daha yenilikçi tarım yöntemlerini benimsiyorlar. Yani hem o ideolojik arayış devam ediyor hem de günümüz koşullarına özgü yeni bir form kazanıyor bu hareket.
İşte burası gerçekten ilginç bir boyut kazanıyor bence. Tezde bu kişilerin kırsala sadece bedenlerini değil, aynı zamanda uzmanlıklarını da taşıdıklarından bahsediliyor. Bu uzmanların göçü kavramı. Alıştığımız düşünceyi biraz sarsıyor sanki. Yani kırsala bilgi şehirden mi gidiyor şimdi?
Bu tezin altını çizdiği çok kritik bir nokta. Evet, uzmanların göçü olarak kavramsallaştırılıyor. Bu şu demek aslında. Bu insanlar şehirdeki o profesyonel kimliklerini, becerilerini, mimarlık, yazılımcılık, çevirmenlik, eğitmenlik neyse işte, kırsalda da bir şekilde sürdürme eğilimindeler. Dolayısıyla geçimlerini sadece ve sadece tarımdan sağlamıyorlar. Zaten sağlamaları da pek mümkün olmuyor genelde.
Anladım.
Bu durum hem onların ekonomik modellerini çeşitlendiriyor hem de onları klasik köylü profilinden epey ayrıştırıyor. Geleneksel bilgiyle etkileşim konusuna gelince evet bu durum hem bir potansiyel zenginleşme yaratabilir hem de bazen bir mesafe veya gerilim kaynağı olabiliyor. İleride buna tekrar değinebiliriz belki.
Tamamdır. Yani bu insanlar kırsala gidiyor ve orada genellikle tek başlarına değil, bir araya gelerek topluluklar kuruyorlar. Tezde 3 örneğe odaklanmış. Orman evi, dostlar ve incir. Peki bu birlikte yaşam ideali pratikte nasıl işliyor? Yani kağıt üzerindeki ideallerle gerçek hayat deneyimi ne kadar örtüşüyor?
Temel motivasyon, şüphesiz bireyciliğin ve ekolojik krizin hakim olduğu modern yaşama karşı komünal, yani ortaklaşa bir hayat kurmak. Eşitlikçi, hiyerarşisiz, işbirliğine ve dayanışmaya dayalı yapılar oluşturma ideali var.
Güçlü bir ideal bu.
Evet, ancak tezin çok net gösterdiği bir şey var. Bu ideallerin hayata geçirilme biçimleri topluluktan topluluğa radikal şekilde farklılaşıyor. Yani tek bir model yok. Her birinin kendine özgü bir kültürü, dinamikleri ve tabii ki zorlukları var.
Örneklere biraz daha yakından bakalım o zaman. Mesela Orman Evi kolektifi biraz iddialı hedefleri var gibi geldi bana. Medeniyeti baştan kurmak falan. Planlı ve rasyonel bir yapıya verdikleri önem dikkat çekiyor. Bu ne anlama geliyor pratikte?
Evet, orman evinde yapıya, plana ve dayanıklılığa, kendi deyimleriyle sağlamlığa verilen önem öne çıkıyor, doğru. Kullandıkları bütüncül yönetim algoritması gibi araçlarla hayatlarını bayağı detaylı bir şekilde planlamaya çalışıyorlar.
Neden peki bu kadar plan?
Bunu plansızlığın ve kaosun aslında hakim sisteme hizmet ettiğini düşünerek bilinçli bir direniş biçimi olarak görüyorlar. İlginç bir bakış açısı.
Evet.
Ama ilginç bir şekilde katı bir ideolojik birlikten ziyade insanların bir arada keyifle sohbet edebildiği, anlaşabildiği bir muhabbet birliğini daha değerli buluyorlar. Yani evet plan var ama insan ilişkileri, o samimiyet de bir o kadar önemli.
Dengeli bir yaklaşım gibi.
Evet. Bununla birlikte topluluğa katılım ve orada kalmak ciddi bir adanmışlık, yani kendi tabirleriyle teslimiyet gerektiriyor. Bu teslimiyet kavramı bireysel özgürlüğe alışkın bizler için oldukça düşündürücü olabilir. Kolektifin akışına kendini bırakma, sorumluluktan kaçmama anlamına geliyor biraz da.
Oldukça talepkar bir yapıya benziyor açıkçası. Peki ya dostlar komünü? Onlar sanki daha çok birlikte yaşamının mümkün olup olmadığını sürekli sorguluyor gibiler. Mülkiyet ve iktidar gibi kavramları devamlı masaya yatırıyorlar. Onların yaklaşımı nasıl farklılaşıyor orman evinden?
Dostlar komününde ise vurgu daha çok sürecin kendisine ve sürekli bir sorgulamaya yapılıyor dediğin gibi. Özel alanları daraltıp ortak yaşam alanlarını genişleterek özel kamusal ayrımını bulanıklaştırma çabası var mesela. Ekonomik olarak da radikal bir denemeleri söz konusu. Ortak bir bütçeleri var ve harcamalar merkezi bir planlamadan ziyade bireylerin ihtiyaç beyanına göre yapılıyor. Yani benim şuna ihtiyacım var diyorsun.
İlginç bir sistem. Güvene dayalı bayağı.
Evet, oldukça. Mülkiyet ve iktidar ilişkileri sürekli teorik ve pratik olarak tartışılıyor, eleştiriliyor. Entelektüel tartışma ve okuma pratikleri gündelik hayatlarının bayağı merkezinde. Kendilerini de çoğaltılabilecek bir örnek olarak konumlandırıyorlar. Orman evine kıyasla daha az katı yapılandırılmış, daha çok paylaşılan değerlere ve o devam eden diyaloğa dayalı bir işleyişleri var diyebiliriz sanırım.
Anladım. Bir de incir permakültür çiftliği var. Onların hikayesi biraz daha farklı başlamış, şehirde zaten arkadaş olan bir grup kırsala taşınmış. Tez buna arkadaşlığın kurumsallaşması diyor. Bu ne gibi dinamikler yaratıyor peki? Arkadaşlıkla komün hayatı nasıl gidiyor?
Evet, incirin başlangıç noktası daha çok kişisel bağlara, yani o mevcut arkadaşlık ilişkilerine dayanıyor. İdeolojik motivasyonlar belki sonradan daha belirginleşmiş. Bu arkadaşlık bağını ve ortaklığı pekiştirmek için ortak sofralar çok merkezi bir rol oynuyor. Günde 3 öğün bir araya gelmek onlar için önemli bir ritüel haline gelmiş.
Birlikte yemek yemek önemli yani.
Kesinlikle. Ancak topluluk üyeleri ayrı aile evlerinde yaşadığı için özel alan ile kamusal alan arasındaki dengeyi kurmak onlar için sürekli bir müzakere konusu. Yani nerede bitiyor özel hayat, nerede başlıyor ortak alan? Bu bir mücadele alanı.
Zor bir denge.
Evet. İş bölümünde adaleti sağlamak için rotasyon sistemleri gibi çeşitli mekanizmalar deniyorlar. Onlar da kendilerini bir tür laboratuvar alanı olarak görüyorlar. Yani sürdürülebilir ve kolektif yaşam pratiklerini denedikleri, hatalar yapıp öğrendikleri bir alan olarak tanımlıyorlar.
Anlıyorum. Yani tüm bu topluluklar işte eşitlik, hiyerarşisizlik gibi yüksek ideallerle yola çıksalar da karar alma, finans yönetimi, iş bölümü, hatta kişisel ilişkiler gibi alanlarda gerçek hayatın pürüzleriyle karşılaşıyorlar. İdeal kulağa harika geliyor ama pratikte bu kadar farklı insanı bir arada tutan o topluluk tutkalı dediğiniz şey, tezde de belirtildiği gibi sürekli bir çaba, iletişim ve bazen de çatışma çözümü gerektiriyor anlaşılan. Kolay değil yani.
Kesinlikle hiç kolay değil. Tez bu romantik komün imajını bilinçli bir şekilde kırıyor zaten. İç çatışmaların yaşandığını, anlaşmazlıklar sonucu topluluktan ayrılan üyelerin olduğunu, teoride hedeflenen o yatay hiyerarşinin pratikte kurulmasının ne kadar zor olduğunu, bireysel arzularla kolektifin ihtiyaçları arasında sürekli bir gerilim yaşandığını gözler önüne seriyor. O topluluk tutkalı dediğimiz şey kendiliğinden oluşmuyor. Sürekli emek istiyor, şeffaf iletişim, esneklik ve karşılıklı anlayış gerektiriyor. Bunlar böyle tamamlanmış projeler değil yani. Sürekli oluş halinde olan, yaşayan, nefes alan, bazen sancılı süreçlerden geçen organizmalar gibi düşünmek lazım.
Bu topluluklar sadece bir arada yaşamayı değil, aynı zamanda ekolojik bir yaşamı da hedefliyorlar. Kullandıkları alternatif tarım yöntemlerinden bahsediliyor tezde. Permakültür, bütüncül yönetim, Fukuoka tarımı. Bu terimler kulağa biraz teknik geliyor açıkçası. Bize bunların pratikte neye benzediğini kısaca anlatabilir misiniz? Ne yapıyorlar farklı olarak geleneksel tarımdan?
Tabii, temel ortak nokta hepsinin kimyasal gübre ve pestisitlere dayalı endüstriyel tarımı reddetmesi. Bu net. Ancak uyguladıkları yöntemler yine topluluğa göre değişiyor. Mesela Orman Evi, Alan Savory'nin geliştirdiği bütüncül yönetim, holistic management tekniğini uyguluyor.
O ne demek tam olarak?
Bu özetle hayvan sürülerinin otlama davranışlarını planlı bir şekilde yöneterek toprağın ve meraların iyileştirilmesini hedefleyen bir yöntem. Hayvanları kullanarak toprağı canlandırmak gibi bir şey. Aynı zamanda Fukuoka'dan etkilenen doğal tarım pratikleri de var Orman Evi'nde.
Anladım. Peki incir?
İncir ise adından da anlaşılacağı gibi bir permakültür merkezi. Permakültür de doğal ekosistemlerin işleyişini örnek alarak insan yerleşimlerine ve tarım sistemlerini sürdürülebilir ve kendi kendine yeterli kılmayı amaçlayan bir tasarım felsefesi aslında. Doğayı taklit etmek gibi. Dostlar Komünü ise Masanobu Fukuoka'nın o meşhur hiçbir şey yapmama felsefesine dayanan, yani toprağı sürmeme, kimyasal kullanmama, minimum müdahaleyle doğanın kendi döngülerine izin verme esasına dayanan doğal tarıma daha yakın duruyor.
Hiçbir şey yapmama. İlginçmiş.
Evet, yani bu yöntemler sadece verim odaklı değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde. Onu sömürmek yerine onunla birlikte yaşama felsefesini yansıtıyor. İşin felsefesi de güçlü.
Bu ekolojik idealler çok güzel ama işin bir de ekonomik boyutu var. Geçimlerini sağlama pratiğiyle nasıl başa çıkıyorlar? Bu alternatif modellerde parayla ilişki nasıl kuruluyor? Ekonomik sürdürülebilirlik mümkün oluyor mu?
O konu biraz çetrefilli. Tam bir ekonomik kendine yeterlilikten bahsetmek çoğu zaman zor. Yani nadiren sadece tarımsal üretimle geçinebiliyorlar. Modeller yine burada da çeşitlilik gösteriyor.
Mesela?
Orman Evi'nde hem üyelerin kolektife katkı sunduğu hem de kendi bireysel girişimleri, enterprise diyorlar buna, üzerinden gelir elde edebildiği karmaşık bir sistem var. Artı verdikleri bütüncül yönetim eğitimleri Anadolu Meraları markasıyla önemli bir gelir kaynağı onlar için.
Eğitimler yani.
Evet, dostlarda ise bahsettiğimiz gibi ortak bir bütçe var, herkes ihtiyacına göre harcıyor ve şifalı bitki, bal gibi ürettikleri ürünleri kendi oluşturdukları dayanışma ağları üzerinden satıyorlar. Daha kolektif bir model. İncirin ekonomisi ise büyük ölçüde düzenledikleri permakültür eğitimlerinden gelen gelire dayanıyor. Üyeler topluluğa farklı şekillerde katkıda bulunuyor. Kimisi emeğiyle, kimisi dışarıda çalışıp kazandığı parayla. Ortak hesaplar, harcanan emeği takip etmek için sistemler gibi sürekli denemeler yapıyorlar ama o ekonomik dengeyi ve adil paylaşımı sağlamak hala önemli bir mücadele alanı onlar için de.
Anladım. Bir de gönüllüler var tabii. Onlar da bu toplulukların işleyişinde önemli bir yere sahip gibi görünüyor. Tezde Tatuta ağından bahsediliyor. Bu ağ, Türkiye'deki WWF benzeri ekolojik çiftliklerde tarım turizmi ve gönüllü bilgi tecrübe takası ağı sanırım.
Evet, Tatuta önemli bir kanal onlar için.
Peki gönüllüler sadece iş gücü mü sağlıyorlar yoksa daha derin bir etkileşim mi var arada? Ne işe yarıyorlar tam olarak?
Gönüllüler özellikle hasat gibi yoğun dönemlerde ya da mesela İncir'deki kerpiç ev inşaatı gibi büyük projelerde iş gücü açısından kritik bir destek sağlıyorlar. Bu doğru. Ama mesele sadece bundan ibaret değil.
Değil.
Değil. Bu ilişki çift taraflı işliyor aslında. Topluluklar için gönüllüler kendi yaşam felsefelerini, alternatif pratiklerini daha geniş kitlelere tanıtma ve potansiyel yeni üyelerle tanışma fırsatı sunuyor. Bir nevi tanıtım ve insan kaynağı havuzu gibi.
Evet, mantıklı.
Gönüllüler açısından ise durum şu ki bunlar genellikle şehir hayatından bunalmış, anlam arayışındaki gençler veya genç profesyonel oluyor çoğunlukla. Onlar için kırsal yaşamı, ekolojik tarımı, birinci elden deneyimleme, yeni beceriler kazanma şansı bu. Ve belki de kalıcı bir değişim yapmadan önce bu tür bir yaşamın kendilerine uygun olup olmadığını test etme imkanı buluyorlar. Bir tür staj gibi düşünebiliriz.
Anladım. Yani karşılıklı bir fayda söz konusu kesinlikle. Ama bu ilişkide potansiyel gerilimler de yok değil sanırım. Mesela beklentilerin uyuşmaması ya da toplulukların gönüllülerden beklentilerinin yüksek olması gibi durumlar yaşanıyor mu? Tezde buna dair bir şeyler var mı?
Evet, evet. Bu etkileşim zaman zaman gerilimlere de sahne olabiliyor. Örneğin orman evi, gönüllülerden kolektifin ritmine ve kurallarına uyum sağlama konusunda yüksek bir beklentiye sahip. O daha önce bahsettiğimiz teslimiyet kavramı burada da devreye giriyor biraz. Herkes bu beklentiyi karşılayamayabiliyor.
Hı-hı.
Dostlar gönüllülüğü yeni karşılaşmalar için bir fırsat olarak görse de komünal yaşamın ruhuna uymayan, daha bireyselci yaklaşımlara karşı biraz mesafeli durabiliyor. Yani herkesle hemen kaynaşamıyorlar.
Anladım.
İncir ise bazen ihtiyaç duyduğu spesifik işler için gelen gönüllüleri topluluğun gündelik akışına tam olarak entegre etmekte ya da onlardan uzun süreli bir bağlılık beklemekte zorlanabiliyor. Kısa süreli gelip gitmeler olunca derin bağ kurmak zor olabiliyor. Kalıcı üye olmak isteyen gönüllüler içinse süreç genellikle oldukça uzun, yapılandırılmış ve emek isteyen bir yolculuk oluyor hepsinde. Öyle hemen kabul edilmiyor kimse.
Bu kadar çabaya ve ideale rağmen tez bu deneylerin toz pembe olmadığını, bazı zorluklar ve hatta eleştiriler içerdiğini de gösteriyor, değil mi? Sadece iç çatışmalar değil, belki farkında olmadan bazı toplumsal sorunları, eşitsizlikleri yeniden üretme riski gibi konular da var mı acaba?
Kesinlikle var. Tez bu toplulukları romantize etmekten bilinçli olarak kaçınıyor ve eleştirel bir bakış açısı da sunuyor. Bu da çalışmayı değerli kılıyor bence.
Ne gibi eleştiriler mesela?
Örneğin, eşitlikçi ideallere rağmen toplumsal cinsiyet rolleri konusunda geleneksel iş bölümünün yani kadınların görünmeyen ev içi emeğinin veya bakım işlerinin daha fazla üzerine kalması gibi durumların kısmen de olsa devam edebildiğini tespit ediyor.
Bu önemli bir nokta.
Evet, benzer şekilde karar alma mekanizmalarının her zaman iddia edildiği kadar yatay işlemeyebileceğini, bazen kurucu üyelerin veya daha baskın karakterlerin etkisinin ağır basabildiği durumların olabildiğini belirtiyor. Yani alternatif bir yaşam kurma çabası, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi köklü sorunları sihirli bir değnekle ortadan kaldırmıyor maalesef. Bu alanlarda da bilinçli bir çaba ve sürekli bir sorgulama gerekiyor.
Peki ya yerel halk ve ilişkiler? Yani oranın kadim köylüleriyle, oranın yerlisiyle ilişkiler nasıl? Tam bir uyum ve entegrasyon mu söz konusu? Yoksa eğitim, yaşam tarzı, tarım yöntemleri gibi farklılıklar bunlar gerilim yaratıyor mu? Sınıf meselesi bu ilişkide nasıl bir rol oynuyor?
Bu da oldukça katmanlı ve karmaşık bir konu. Tek bir cevabı yok aslında. Örneğin ormanı gibi bazı topluluklar köyün fiziksel olarak içinde yer olarak ve köylülerle ortak projeler yaparak, kaynakları paylaşarak bilinçli bir entegrasyon çabası içinde görünüyor.
Hı hı.
Ancak genel olarak baktığımızda yeni köylülerin o şehirli geçmişleri, eğitim seviyeleri, yani uzman kimlikleri demiştik ya, farklı dünya görüşleri ve özellikle de kullandıkları alternatif tarım yöntemleri.
Evet, o kimyasalsız falan.
Aynen, kimyasalsız, toprağı sürmeden yapılan tarım gibi şeyler, yerel halkın geleneksel veya konvansiyonel tarım pratikleriyle arasında belirgin farklar yaratıyor tabii. Bu farklar bazen bir merak ve öğrenme vesilesi olabiliyor belki ama...
Ama genelde...
Ama çoğu zaman bir mesafe, karşılıklı bir şüphe... bu İstanbullular ne yapıyor burada gibi veya hatta gerilim yaratabiliyor. Tezin de vurguladığı gibi bu hareketler genellikle orta sınıf kökenli insanların öncülüğünde geliştiği için yerleşik kırsal topluluklarla aralarındaki sınıf farkı da bu etkileşimi şekillendiren önemli bir faktör. Yani böyle pürüzsüz bir kaynaşmadan ziyade inişli çıkışlı, birbirini anlama çabası içeren ama mesafelerin de korunduğu bir ilişkiden bahsetmek daha doğru olur sanırım.
Anladım. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra vardığımız nokta ne? Şöyle bir toparlarsak. Türkiye'deki bu ekotopluluklar, yerleşik yaşam biçimlerimize meydan okuyan, farklı bir hayatın mümkün olup olmadığını araştıran canlı laboratuvarlar gibi görünüyor. Şehir hayatına, endüstriyel tarıma ve modern toplumun bireyciliğine somut alternatifler sunma çabasındalar en azından.
Evet, kesinlikle öyle. Sürdürülebilirlik, dayanışma, doğayla uyumlu yaşam ve belki de mevcut sisteme karşı daha sessiz, gündelik pratikler üzerinden işleyen bir direniş biçimi için önemli potansiyeller taşıyorlar. Bunu göz ardı edemeyiz.
Ancak
tezim bize ısrarla hatırlattığı gibi bunlar kusursuz ütopyalar değil. Kendi içlerinde çatışmalar yaşayan, dış dünyayla ilişkilerinde zorluklarla karşılaşan, sürekli dönüşen, yaşayan organizmalar. Tam da bu kusurlu halleriyle bence doğayla, birbirimizle ve içinde yaşadığımız daha büyük sistemlerle nasıl daha adil, daha anlamlı ve daha sürdürülebilir bir ilişki kurabileceğimize dair hepimiz için kritik soruları gündeme getiriyorlar. Bu soruları sormaları bile değerli.
Kesinlikle. Ve sizin için sevgili dinleyicimiz, üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz son bir soru bırakalım o zaman. Tez, bu toplulukların bir direniş pratiği olup olmadığını da sorguluyor. Şimdi, genellikle küçük ölçekli yapıları, kendi iç zorlukları ve dış dünyayla belki de sınırlı etkileşimleri düşünüldüğünde bu mikro ütopyaların potansiyeli ne kadar sizce? İçinde yaşayanlar için şüphesiz önemli bir kişisel dönüşüm alanı sunuyorlar, bu açık. Peki ama bunun ötesinde daha geniş bir toplumsal değişim için ne kadar ilham veya model oluşturabilirler? Bu deneyimler daha büyük bir sistemsel dönüşümün filizlendiği yerler mi olabilir? Yoksa kendi sınırları içinde kalan, biraz da izole alternatif yaşam adacıkları olarak mı kalacaklar? İşte bu soru üzerine biraz kafa yormaya değer diye düşünüyoruz. Bu keşif yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.